gelecekteki cennetten gösterilen bölümler.
Dünya nüfusunun büyük bir bölümü kötü hakkında bir yin-yang görüşüne sahiptir. Yin gölgeli ve yang güneşli anlamına gelir. Belki yin-yang sembolünü siyah ve beyazın eşsiz bir karışımı ile bir daire görmüşsünüzdür. Bu eski Çin felsefesi gerçeği içermesine rağmen iyi ve kötü, doğru ve yanlış, ölüm ve yaşam arasındaki farkı bulanıklaştırır. İyi ve kötüyü insanın varlığının doğal ve asla son bulmayan bir özelliği olarak görür. Görmüş olduğumuz gibi kutsal kitap iyi ve kötünün farklı bir analizini sağlar. Acı çekmenin ve üzüntünün her zaman var olduğu ve evrenin daima ayrılmaz bir parçası olacağı düşüncesini desteklemez. Kutsal yazıların bu konudaki düşüncesi açıktır. Kötünün, acının ve ölümün nihai boyun eğişlerinin ve tarih sahnesinden yok olacakları bir gün geliyor. Aşağıdaki bu grafik, Tanrı'nın değiştirilemez programını tanımlar. Sonsuzluk, mükemmel iyi, zaman, iyi kötü, sonsuzluk, mükemmel iyi. İyi ve kötünün şimdiki zamana ait karışımı parantez içine alınmıştır. Sonsuza kadar etrafta olmayacaktır. Tanrı'nın kitabının ilk iki ve son iki bölümleri, Tanrı'nın haklı olarak sevildiği ve yüceltildiği, günahtan özgür bir dünyayı resmederler. Tanrı'nın bu ilk ve son bölümler arasında günah ve günahın lanetiyle başa çıkma konusunda çözüm sağlamak ve kendisini tanıyan, seven ve sonsuzluğu onunla birlikte geçirmek isteyen bir halkı kurtarmak için planını nasıl yürürlüğe koyduğunu görürüz. Her iyi öykü gibi Tanrı'nın kurtarma tarihinin bir başlangıcı, bir ortası ve bir sonu bulunur. Başlangıç, yaratılış 1 ve 2, mükemmel bir dünya, kötü girmeden önce. Orta, yaratılış 3'ten vahiy 20'ye kadar, bozulmuş bir dünya, Tanrı'nın müdahalesi. Son, vahiy 21 ve 22, mükemmel bir dünya, kötü yok edildikten sonra.
Sonların kitabı.
Kutsal kitabın ilk kitabı nasıl başlangıçlar kitabı ise, aynı şekilde kutsal kitabın son kitabı da sonlar kitabıdır. Yaratılış, her şeyin başlangıcı. Vahiy, her şeyin tükenişi. Yaratılış, gökyüzünün ve yeryüzünün yaratılışı. Vahiy, yeni gökyüzünün ve yeryüzünün yaratılışı. Yaratılış, Tanrı, yeryüzü için güneşi yaratır. Vahiy, Tanrı göğün ışığıdır. Yaratılış, şeytanın insanı ilk ayartması. Vahiy, şeytanın insanı son ayartması. Yaratılış, Tanrı'nın ilk yargıları. Vahiy, Tanrı'nın nihai yargılamaları. Yaratılış, günah ve ölümün girişi. Vahiy, günahın ve ölümün ortadan kaldırılması. Yaratılış, ilk Adem egemenliği kaybeder. Vahiy, son Adem egemenliği geri alır. Yaratılış, Tanrı şeytanı ezeceğine söz verir. Vahiy, şeytan ateş gölüne atılır. Yaratılış, kurban edilen ilk kuzu. Vahiy, yüceltilen Tanrı kuzusu. Yaratılış, yersel cennetten çıkarılan insan. Vahiy, göksel cennetteki insan. Yaratılış, yaşam ağacından uzaklaştırılan insan. Vahiy, yaşam ağacından yiyen insan. Yaratılış, Tanrı'dan ayrılan insanoğlu. Vahiy, kurtarılan insanoğlu, Tanrı ile sonsuza kadar beraber. Yukarıdaki liste uzayarak devam edebilirdi. Ama siz ifade etmek istediğimiz düşünceyi anladınız.
Vahiy.
Birlikte yaptığımız yolculuğu tamamlarken, gerçekte yeni bir başlangıcın açılışı olan Tanrı'nın öyküsünün sonuna odaklanmak istiyoruz. Kutsal kitabın son kitabı şu sözlerle başlar. İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna, Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına, gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Yücelik ve güç, sonsuzlara dek bizi seven, kanı ile bizi günahlarımızdan özgür kılmış Mesih'in olsun. Amin. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak. Amin. Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega, Grek alfabesinin ilk ve son harfleri, benim diyor. Vahiy 1:1-3-5-8. Tanrı bu sözleri kulu Yuhanna'ya verdi. Yuhanna, İsa'ya yeryüzündeki hizmeti sırasında eşlik eden 12 öğrenciden biriydi. İsa, göğe geri döndükten 60 yıl sonra, onun kutsal ruhu Yuhanna'ya, Tanrı'nın kütüphanesinin bu son kitabını yazması için esin verdi. Vahiy, göz önüne koymak anlamına gelir. Bu büyüleyici kitap, hiçbir insanın algılayamayacağı olayları gözler önüne serer. Vahiy kitabı, Rabbin kendi adını nasıl haklı çıkaracağı ve insanın günah nedeniyle kaybetmiş olduğu egemenliği nasıl restore edeceğinin ana hatlarını çizer. Bu kitap, aynı zamanda bize gelecekteki cennetten bölümler gösterir.
Taht.
Tanrı'nın peygamberlerinden ve elçilerinden seçilmiş birkaç tanesine, Tanrı'nın konut kuracağı yer hakkında kısa bilgiler verilmişti. Ama elçi Yuhanna'ya yapılan açıklama, bu konuda verilen bilgilerin en açık olanıdır. Yuhanna şunları yazdı. Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm. Benimle konuştuğunu işittiğim, borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi. Buraya çık. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. O anda ruhun etkisinde kalarak gökte bir taht ve tahta oturan birini gördüm. Tahta oturanın yeşil ve kırmızı akik taşına, iki değerli taş, benzer bir görünüşü vardı. Zümrüdü andıran bir gökkuşağı tahtı çevreliyordu. Vahiy 4:1-3. Yuhanna gökteki taht odasını tanımlamakta güçlük çekti. Taht odası sözlerle ifade edilemeyecek kadar görkemliydi. Tanrı'nın tahtının çevresinde süzülerek uçan melekler sürekli olarak şu beyanda bulunuyorlardı. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Her şeye gücü yeten, var olmuş, var olan ve gelecek olan. Vahiy 4:8. Yuhanna yalnızca yeryüzünde görmüş olduğu şeylere biraz benzeyenleri bildirebiliyordu. Ama gördüğü her şey güzelin ve görülmeye değerin sınırsız derecede ötesindeydi. Baktığı yerde göz kamaştıran ışık ve parlak renkler vardı. Yuhanna gök gürültüsü gibi müzik sesleri ve çok sayıda sevinçli ve övgüyle dolu sesler duydu. Ama ona en çok çekici gelen tahtın üstünde oturandı.
Heyecan.
Dünya dinleri cenneti pek çok şekilde resmederler. Bazı tanımlar olumlu anlamda sıkıcıdırlar. Belki karikatürlerde görmüşsünüzdür. İnsanlar bulutların üzerinde otururlar, saygıyla arp çalarlar. Ama kutsal kitap, Tanrı'nın görkemli konutunu böyle tanımlamaz. Bazıları ise cenneti, durmak bilmeyen şehvetin, erkek merkezli bir bahçesi olarak tanımlarlar. Cennet hakkındaki bu kavram da yanlıştır. Rab yeryüzündeyken, onun kurtarılmış halkının, dirildikten sonra evlenmeyeceklerini ve evlendirilmeyeceklerini, gökteki melekler gibi olacaklarını öğretti. Matta 22:30. Cennet, sınırsız bilgelik ve sevginin huzurundaki sevincin, hayranlığın ve heyecanın asla solmayacağı Tanrı merkezli bir bölgedir. Cennet, yeryüzünde bilinen ilişkilerin çok daha üstünde olan bir yerdir. Tanrı, yersel evliliği, Rab ve onun kurtarılmış halkı arasında sonsuzluk boyunca var olacak olan görkemli ilişkinin soluk bir düşüncesi olarak tasarladı. En iyi yersel evlilikler bile, Mesih ile birleşmiş olan insanların, onunla tadını çıkaracakları yoğun sevinç ve kutsal eşliğin resmedilmesinde yetersiz kalırlar. Kutsal yazılar bunu, büyük bir sır olarak Efesler 5:32 adlandırır ve şuna ekler. Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Vahiy 19:9. Cennet, yalnızca onunla birlikte olmaktır. Sayısı tahmin edilemez milyonlarca yıl önce yaratılmış olan melekler, bugün Tanrı'nın varlığına her zamankinden daha çok hayranlık duymaktadırlar. Bu durum, Adem'in kurtarılmış çocukları için de geçerli olacaktır. Tanrımız Rabbin harikalığı, bilgeliği ve mükemmelliğini anlamak için sonsuzluğun tamamına ihtiyaç duyacağız. Hakkındaki düşüncelerin ne değerli ey Tanrı, sayıları ne çok. Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Uyanıyorum, hala seninleyim. Mezmurlar 139:17-18. Rab'la birlikte olmanın heyecan ve sevinci hiçbir zaman azalmayacaktır. Soru, canımızın sıkılıp sıkılmayacağı değil, aksine gözlerimizi acaba ondan alabilecek miyiz? Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Mezmur 16:11.
Kalabalık.
Elçi Yuhanna tahta oturan Rabbi yalnızca bir an için görmedi. Aynı zamanda kurtarılmış olanların meydana getirdiği kalabalığı da gördü. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış, tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür. Vahiy 7:9-10. Tanrı'nın İbrahim, İshak ve Yakup'un aile soyundan doğan kurtarıcı aracılığıyla bereketlerini yeryüzündeki tüm uluslara ve insanlara sunmayı nasıl vaat ettiğini hatırlıyor musunuz? Tanrı, Yuhanna'nın geleceğe bakmasına ve vaadinin yerine getirilişine tanık olmasına izin verdi. Tanrı'nın tahtının çevresinde yeryüzünde bulunan her grup, her ulus ve her dilden insanlar temsil edilecektir. Kurtarılmış günahkarlardan oluşan sayısı tahmin edilemeyecek kadar büyük bu kalabalık, şükran ve sevinç dolu bir sesle onları sonsuz ölümden kurtarmak ve onlara sonsuz yaşam vermek için kanını döken kuzuyu sonsuza kadar övecek ve ona tapınacaklardır. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Layıksın, çünkü boğazlandın ve kanın ile her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm. Seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır. Vahiy 5:9-12.
Kurtarıcım.
4000 yıl önce Peygamber Eyüp sevinçle coşmuştu. Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını ve sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Derim yok olduktan sonra yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Onu kendim göreceğim, kendi gözlerimle, başkası değil. Yüreğim bayılıyor bağrımda. Eyüp 19:25-27. Sizin yüreğiniz Tanrı'yı görmek için aynı Eyüp'ün yüreği gibi bayılıyor mu? Onu sizin kurtarıcınız olarak tanıyor musunuz? Gerçek imanların tümü Eyüp'ün kesin umudunu paylaşırlar. Dostum, sizin adınıza konuşamam ama ben benim kurtarıcımı yüz yüze göreceğimi biliyorum. Beni seven ve benim uğruma kendisini feda eden Tanrı oğlu ile Galatyalılar 2:20 beraber yürüyeceğim ve onunla konuşacağım. Evet, Rabbin yanına gitmiş olan ailem ve dostlarım ve her dönemden olan Tanrı'nın halkı ile paydaşlık yapacağım o harika zamanları şimdiden dört gözle bekliyorum. Ve tüm yüreğimle sizin de bu kişilerin arasında bulunacağınızı umuyorum. Ama tüm bunlardan daha önemli olan şu, İsa'yı görmek istiyorum. O, benim cehennemimi benim için üstlendi. Hiç kuşkusuz, zihnimin düşünme girişiminde bulunabileceği en şaşırtıcı gerçeklerden biri şudur. O, benim onunla sonsuzluğu geçirmemi istiyor. İsa'nın yargılanmak ve çarmıha gerilmek üzere tutuklandığı gece, İsa şöyle dua etti. Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. Yuhanna 17:24. Bu konu Tanrı'nın mesajının özüdür. O, insanları onunla birlikte olmaları için yarattı. Ama önerisini kabul etmeniz için sizi zorlamayacaktır. Seçimi size bırakır. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkı vereceğim. İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna iman edenden başka dünya yenen kim? Vahiy 2:7, 1. Yuhanna 5:5.
Mükemmel yuva.
Kutsal kitabın son iki bölümü, her döneme ait imanlıların, yaratıcıları, kurtarıcıları ile birlikte yaşayacakları ve onun halkı için hazırlamış olduğu her şeye katılacakları sonsuz yuva ile ilgili kısa bilgiler içerir. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Vahiy 21:1-2. Bu görkemli kent, yeniden yaratılmış gezegenimizle birleşmek için gökten, Tanrı'nın yanından inecektir. Yeni yeryüzünde artık deniz de yoktur. Artık birbirinden ayrı kıtalar olmayacaktır. Ve Tanrı, onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Vahiy 21:4. Her şey mükemmel olacak. Göksel kent hayal edilemeyecek kadar görkemli olacak. Yuhanna göksel kenti tanımlamakta güçlük çekmişti. Kent kare biçimindeydi. Uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamış ile ölçtü. Her bir yanı 12.000 ok atımı geldi. Yaklaşık 2200 kilometre. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti. Melek surları da ölçtü. Kullandığı insan ölçüsüne göre 144 arşındı. Yaklaşık 75 metre. Surlar yeşimden yapılmıştı. Kent ise cam duruluğunda saf altındandı. Kent surlarının temelleri her tür değerli taş ile bezenmişti. Birinci temel taşı yeşim, ikincisi lacivert taşı, üçüncüsü akik, dördüncüsü zümrüt, beşincisi damarlı akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi sarı yakut, sekizincisi beril, dokuzuncusu topaz, onuncusu sarıca zümrüt, 11.'si gök yakut, 12.'si ametistti. 12 kapı 12 inciydi. Kapıların her biri birer inciden yapılmıştı. Kentin ana yolu cam saydamlığında saf altındandı. Ama kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Kurtarılmış olanların ulusları kentin ışığında yürüyecekler. Ama oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek. Yalnız adları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Vahiy 21:16-24-27. Bu göksel kent her ayrıntısı ile görkemli olacaktır. Caddeleri bile cam saydamlığında saf altındandır. Kentin her parçası Tanrı'nın yüceliğini yansıtmak için tasarlanmıştır. Kentte tapınak ya da güneş yoktur. Çünkü Rabbin kendisi kentin tapınma merkezi ve ışık kaynağıdır. Kuzu kentin çırasıdır. Cennet, yaratılışın ilk gününde ışık olsun diyen aynı kişi tarafından aydınlatılacaktır. Bu kentin ışığı tapınma çadırında, tapınakta ve dünyanın ışığı benim, Yuhanna 8:12 diyen İsa Mesih'in kendisinde konut kuran aynı göz kamaştırıcı görkem olacaktır. Bu göksel kent mükemmel bir kare biçiminde olacaktır. Cenneti sembolize eden tapınaktaki en kutsal yer gibi. Kentin uzunluğu ve genişliği her bir yanı 2200 kilometredir. Aynı şey kentin yüksekliği için de geçerlidir. Galiba kent yeni yeryüzünün stratosferinden geçerek uzaya doğru dikine yükselecektir. Bu görkemli yuvanın doğmuş olan her kişi için geniş odası olacaktır. Ama her şeye rağmen insanların tümü orada olmayacaktır. Yalnızca adları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar orada bulunacaklardır. Orada olacak kişiler yalnızca yeryüzündeyken tek gerçek Tanrı'ya ve onun kurtarışına güvenmiş olanlardır. Son bölüm kentin içinde bulunan bahçeyi tanımlar. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasından akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak. Onun yüzünü görecek. Alınlarında onun adını taşıyacaklar. Ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Vahiy 22:1-5.
Mükemmel öykü.
Tanrı'nın öyküsü tamamlanmıştır. Ana yolun ortasında ve ırmağın iki yanında yaşam ağacı bulunuyordu. Güzel bir bahçede başlayan öykü mükemmel bir bahçesi olan harika bir kentte sona erer. Adem bahçesinden farklı olarak göksel cennette iyilik ve kötülüğü bilme ağacı olmayacaktır. Ama Adem ve Havva'nın günah işledikleri zaman uzaklaştırıldıkları yaşam ağacı göksel cennette önemli bir yere sahip olacaktır. Mükemmel kutsallık ve sonsuz yaşam göksel kentteki tek seçimdir. Deneme zamanları ve iman ile yaşamak tarihe karışacaktır. Tanrının ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak. Onun yüzünü görecekler ve sonsuza dek egemenlik sürecekler. Tanrının halkı sonsuzlukta Tanrı ve kuzu tarafından çaresiz canlarını yargıdan kurtarmak ve onunla birlikte sonsuza kadar yaşamalarını sağlamak için ödenen büyük bedeli asla unutmayacaklardır. Rab ve halkı arasında tatlı ve bozulamaz paydaşlık sürekli olacaktır. Tanrı'nın bizimle ve bizim onunla olmamız gerektiği, Adem ve Havva'nın günah işlememiş olmaları halinde bilebilecekleri herhangi bir şeyden daha da harika olacaktır. Neden daha da harika olacaktır? Bu sorunun yanıtı kurtuluş sözcüğünde bulunur. O, bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Koloseliler 1:13-14. Günahın ve ölümün karanlık zindanında yasayı ihlal eden mahkumlar olarak mümkün olan en kötü yazgıdan kurtarılmak ve sonra Tanrı'nın ışık ve sevgi krallığında lütuf görmüş vatandaşlar olarak mümkün olan en iyi konuma getirilmek. Bundan daha harika ne olabilirdi? Yaratıcımızın, kurtarıcımızın, kurtuluş konusunda yalnızca kendisine güvenenler için yaptığı budur. Büyük sevgisi nedeniyle sınırsız değere sahip kanı sayesinde çaresiz günahkarları cehennemden kurtarmış ve onların cennete girebilmelerini sağlamıştır. Bu öykü mükemmel öyküdür. Tüm sonsuzluk boyunca üzerinde düşünülecek ve takdir edilecek olan kurtarış öyküsü. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış, tahtta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür. Vahiy 7:9-10. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Sen layıksın, çünkü boğazlandın ve kanın ile her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahtta oturanın ve kuzunun olsun. Vahiy 5:9-13.
Ondan sonra hep mutlu yaşadılar.
Tüm dünyada her yaşta insan romantik ve kurtuluşla ilgili aşk öykülerinden hoşlanır. Mutlu sonla biten öyküler. Gece göğün altında, titrek ve parlak ateş ışığının çevresinde birbirine sokularak yere çömelmiş bir gruba öykü anlatan bir köylü tarafından dile getirilen eski bir efsane ya da uyku zamanı geldiğinde bir anne babanın çocuğuna okuduğu masal. Öykünün konusu her zaman aynıdır ve şöyledir. Başı dertte olan bir genç kız, kötü bir karakter tarafından tutsak edilmiştir ve bu umutsuz durumundan doğaüstü bir müdahale ile cesur bir savaşçı ya da yakışıklı bir prens tarafından kurtarılır. Kahraman, sevgilisini kurtardıktan sonra harika evinde onunla birlikte yaşamak üzere onu gelini yapar ve öykü nasıl sona erer ve ondan sonra hep mutlu yaşadılar. İnsanlar neden böyle öyküler anlatırlar? İnsanların böyle öyküler anlatmalarının nedeni, Tanrı'nın insan canının içine kötüden kurtarılma, sevilme ve ondan sonra hep mutlu yaşama arzusunu yerleştirmiş olmasıdır. Çocukların ve yetişkinlerin bu tür öyküleri sevmelerinin nedeni budur. Ama Tanrı'nın öyküsü hayal gücüyle yazılmış bir öykü değildir. Hayal gücü ürünü olan bir uydurma tarihte mevcut olamaz. Ayrıca böyle bir durum arkeoloji tarafından da onaylanmaz. Uydurulmuş bir öykü 15 yüzyıl boyunca düzinelerce kişi tarafından yazılmış olamayacağı gibi aynı zamanda uydurma bir öykünün ayrıntılı yüzlerce peygamberlik tarafından haber verilmiş olması da imkansızdır. Sahtekar bir kahraman, İsa'nın göksel bilgeliğiyle konuşamazdı ve kurtarmak için geldiği kişilere şu sözleri de söyleyemezdi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Peygamberlerin insanoğlu ile ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. O, öteki uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek, ona hakaret edecekler. Üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o, üçüncü gün dirilecek. Luka 18:31-33. Kurgu, cehennem mahkumu günahkarlara temiz bir vicdan ve sonsuz yaşam güvencesi sağlayamaz. Fantezi, bize yaratıcımızla kişisel bir ilişki temin edemez ve günahlı ve bencil yüreklerimizi Tanrı'yı yüceltmek ve diğer insanlara hizmet etmek için tutkuyla dolu yürekler haline dönüştüremez. Bunu yapabilecek olan tek öykü Tanrı'nın öyküsüdür. Tanrı'nın öyküsü gerçektir. Özetleyecek olursak, tek gerçek Tanrı'nın öyküsü ve mesajı, O'nun sonsuz oğlu hakkındadır. İnsan olan, mükemmel bir yaşam süren ve çaresiz günahkarları şeytan, günah, ölüm ve cehennemden kurtarmak için mükemmel kanını döken ve ölümden dirilen Tanrı oğlu, tüm bunları inananların hepsiyle birlikte babasının evindeki yücelik içinde bilgeliğinin ve sevgisinin sonsuz zevklerini paylaşabilmek amacıyla yaptı. Bu, Tanrı'nın sıkıntı içindeki bir dünyaya verdiği iyi haberdir. Onun bizim için yapmış oldukları sayesinde bizler artık hep mutlu yaşayabiliriz. Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Vaiz 3:14.
Davet ve uyarı.
Tanrı'nın kitabı şu sözleriyle sona erer. Ben İsa, kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. Vahiy 22:16-13. Ruh ve gelin, kurtarılmış günahkarlar, gel diyorlar. İşiten gel desin, susayan gelsin, dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın. Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum. Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır. Bunlara tanıklık eden, evet tez geliyorum diyor. Amin. Gel ya Rab İsa. Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun. Amin. Vahiy 22:17-21. Böylece son bir amin, bu sözcük söylenenler güvenilir ve gerçektir anlamına gelir. İle zamanın dışında var olan yazar, öyküsünü ve mesajını sonuçlandırır.
Tanrı ve insan beraber.
Rab bahçeye gelerek neredesin diye seslendiği zaman, Adem'in ne karşılık verdiğini hatırlıyor musunuz? Adem utanarak şu yanıtı vermişti. Bahçede sesini duyunca korktum. Yaratılış 3:10. Erkek ve kadın, yaratıcılarından, sahiplerinden saklanma girişiminde bulundular. Çünkü günah işlemişlerdi. Ama şimdi, tarihin sonuna gelindiğinde, inanan erkekler, kadınlar ve çocuklar, yaratıcılarının, kurtarıcılarının, onunla birlikte sonsuza dek birlikte yaşamaları için gelip onları alacağı hakkındaki vaadine nasıl karşılık veriyorlar? Sevinç ve coşku ile şöyle diyorlar. Amin, gel ya Rab İsa. Vahiy 22:20. Bu değişik karşılığı sağlayan nedir? Adem'in soyundan olan bazı kişiler artık Rablerinden neden saklanmak istemiyorlar? Aksine onu yüz yüze görme konusunda neden böyle tutkulular? Yanıt, tek gerçek Tanrı'nın mesajında bulunur. Tanrı, bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize, zamanın başlangıcından önce Mesih İsa'da bağışlanmış, şimdi de onun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa, ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü müjde aracılığı ile ışığa çıkarmıştır. 2. Timoteus 1:9-10.
Tek koşul.
Tanrı Adem'e nasıl cennetin yersel bahçesinde tek bir koşul ileri sürdüyse, Adem'in soyuna da aynı şekilde cennetin göksel kenti ile ilgili tek bir koşul öne sürmüştür. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek. Yalnız Atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Vahiy 21-27. Sizin adınız kuzunun yaşam kitabında yazılı mı? Eğer yazılıysa o zaman onun size kişisel bir sözü var. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye gelip sizi yanıma alacağım. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. İsa, Yuhanna 14, 1-3, 6.